Ayrım 68.
Whist oyunu bilir misiniz? İşte o zaman büyük babamı ihya edersiniz. Benim adliyede meşgul olduğum günler Cosette'i siz gezmeye götürürsünüz. Eskiden Lüksemburg'da olduğu gibi, biliyor musunuz, ona kolunuzu verirsiniz. Çok mutlu olmaya kesin karar verdik. Siz de bizim mutluluğumuza katılacaksınız babacığım, anladınız mı? Aa evet, bugün yemekte bizimle berabersiniz değil mi? Jean Valjean, size söyleyecek bir sözüm var efendim dedi. Ben eski bir kürek mahkumuyum. Duyulabilecek tiz seslerin sınırı kulak içinde aşılabilir, zihin içinde. Şu Bay Fauchelevent'in ağzından çıkan, Marius'un kulağına giren, ben eski bir kürek mahkumuyum sözleri de duymanın sınırı dışına çıkıyordu. Marius duymadı. Kendisine bir şey söylendiğini sandı ama ne olduğunu anlayamadı. Ağzı açık durdu. O zaman kendisiyle konuşan adamın korkunç bir görünüşü olduğunu gördü. Kendi parlak ruh durumu içinde o ana kadar karşısındaki korkunç solukluğu fark etmemişti. Jean Valjean sağ kolunu tutan kara mendili çözdü, eline sarılı bezleri açtı, baş parmağını açığa çıkardı, Marius'a gösterdi. Elimde bir şeycik yok dedi. Marius baş parmağa baktı. Jean Valjean, zaten parmağıma hiçbir vakit bir şey olmamıştı diye devam etti. Gerçekte de hiçbir yara izi yoktu. Sizin evlenmenizde bulunmamam gerekiyordu. Elimden geldiği kadar bulunmadım. Bir sahtekarlık yaparak evlenme sözleşmelerini hükümsüz kılmayayım diye imza atmaktan kaçınmak için bu yarayı icat ettim. Marius, bunun anlamı nedir kuzum diye kekeledi. Jean Valjean, bunun anlamı şudur diye karşılık verdi. Ben küreye mahkum olmuştum. Marius dehşetle, beni çıldırtıyorsunuz diye bağırdı. Jean Valjean, 19 yıl kürekteydim Bay Pommerci dedi, hırsızlıktan. Sonra müebbet hapse mahkum edildim, hırsızlıktan, sabıkadan. Şu anda hapishane kaçağıyım. Marius istediği kadar gerçeğin önünden kaçsın, olayı reddetsin, kesinliğe karşı dirensin, kabul etmek gerekti. Anlamaya başladı. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi olduğundan fazlasını anladı. İğrenç bir iş aydınlanmasının ürpertisini duydu. Aklından bir düşünce geçti, titredi. Gelecekte kendisi için biçimsiz bir kader görür gibi oldu. Hepsini anlatın, hepsini anlatın diye bağırdı. Siz Cosette'in babasısınız. Anlatılamaz bir dehşetle iki adım geriye gitti. Jean Valjean öyle muhteşem bir tavırla başını doğrulttu ki tavana kadar büyümüş gibiydi. Burada bana güvenmeniz gerek efendim. Her ne kadar bizlerin yemini adliyece geçerli sayılmazsa da. Bir süre sustu. Sonra yüce uhrevi bir kudretle ağır ağır konuşarak, hecelerin üzerine basarak sözünün arkasını getirdi. Bana inanacaksınız. Ben Cosette'in babası mıyım? Tanrı huzurunda yemin ederim ki hayır. Baron Pommerci, ben Faverollü bir köylüyüm. Ağaç budayarak hayatımı kazanıyordum. Adım Fauchelevent değil. Benim adım Jean Valjean, Cosette'in hiçbir şeysi değilim. Gönlünüz rahat etsin. Marius bunu kim ispat edecek diye mırıldandı. Ben, madem ki söylüyorum. Marius bu adama baktı. Acıklı, sakin bir hali vardı. Böyle bir sakin halden hiçbir yalan çıkamazdı. Donmuş olan samimidir. Bu mezar soğukluğunda gerçek seziliyordu. Marius size inanıyorum dedi. Jean Valjean bunu sanki bir senet sayıyormuş gibi başını eğdi. Cosette için ben neyim? Bir yolcu. 10 yıl önce onun varlığından haberi bile yoktu. Onu seviyorum, evet doğru. İnsan yaşlılığında küçük bir çocuğu görürse sever. Yaşlanınca kendini bütün çocuklar için bir büyük baba gibi görür. Öyle sanıyorum ki bende de kalbe benzer bir şey bulunduğunu tahmin edebilirsiniz. Öksüzdü, ne anası vardı ne babası, bana ihtiyacı vardı. İşte bundan dolayı onu sevmeye başladım. Çocuklar o kadar zayıftır ki ilk rast gelen, hatta benim gibi biri bile onların koruyucusu olabilir. Cosette karşı bir görevi yerine getirdim. Bu kadarcık bir şeye iyi bir davranış denemez sanıyorum. Ama iyi bir davranışsa peki öyleyse, diyelim ki öyle davrandım. Bu hafifletici sebebi kaydedin. Bugün Cosette hayatımdan çıkıyor. İkimizin de yolları ayrılıyor. Bundan sonra ona bir şey yapmak elimden gelmez. O artık Bayan Pommersi'dir. Kaderi değişti. Bu değişiklik Cosette'e yaradı da. Artık her şey yolunda. 600 bin franga gelince siz ondan söz etmiyorsunuz ama ben sizin düşüncenize karşılık vereyim. O bir emanettir. Bu emanet benim elime nasıl geçti? Ne önemi var? Ben emaneti geri veriyorum. Artık benden istenecek hiçbir şey yok. Geri vermeyi gerçek adımı da söyleyerek tamamlıyorum. Bu da ancak beni ilgilendirir. Benim kim olduğumu bilmenize ben önem veriyorum. Jean Valjean dosdoğru Marius'un yüzüne baktı. Marius'un bütün duyguları fırtınalı, birbirini tutmaz şekildeydi. Kaderin buna benzer esintileri ruhumuzda böyle dalgalar yaratır. Hepimizin içimizdeki her şeyi dağıtan bu çeşit karışık anları olmuştur. Aklımıza ilk gelen sözleri söyleriz. Oysa onlar her zaman tam da söylenmesi gerekenler değildir. İnsanın dayanamayıp ansızın yaptığı bir takım açıklamalar vardır ki uğursuz bir şarap gibi sarhoş eder. Marius gözlerinin önüne serilen bu yeni durum karşısında şaşkına dönmüştü. O derece ki bu adama açık konuşmasından dolayı öfkelenirmiş gibiydi. ''Peki ama?'' diye haykırdı. ''Bütün bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Buna sizi kim zorluyor? Bu sırrı kendinize saklayabilirdiniz. Ne ihbar edildiniz, ne kovalanıyorsunuz, ne de sıkıştırılıyorsunuz değil mi ya? Böyle gönül hoşluğuyla bu biçim bir itirafta bulunmak için bir neden olmalı. Tamamlayın. Başka bir şey vardır.'' Bu itirafı ne maksatla yapıyorsunuz, neden dolayı? Jean Valjean neden dolayı mı dedi? Bunu öyle alçak, öyle boğuk bir sesle söylemişti ki Marius'tan çok kendi kendine konuşur gibiydi. Gerçekten de bu kürek mahkumu neden dolayı gelip de ben bir kürek mahkumuyum diyor. Ya böyle işte. Bunun nedeni pek gariptir. Namusluluktan dolayı. Bakın işin en acı yanı şudur ki şurada kalbimde beni bağlı tutan bir bağ var. Hele insan yaşlanınca bu bağlar daha da sağlamlaşır. Çevredeki bütün hayat dağılır, çözülür. Bu bağlar dayanırlar. Bu bağı yolabilseydim, koparabilseydim, düğümü çözebilseydim ya da kesebilseydim, çok uzaklara gidebilseydim kurtulmuştum, başımı alıp giderdim. Bu Lua sokağında yolcu arabaları var. Siz mutlusunuz, ben de gidiyorum. O ipi koparmayı çok denedim, iyice asıldım. Ama dayandı, kopmadı. Onunla birlikte kalbimi de yoluyordum. O zaman dedim ki, buradan başka yerde yaşayamam, kalmam gerek. Evet ya, ama siz de haklısınız. Ben bir budalayım, oturup kalsam ya. Siz bana evinizde bir oda teklif ediyorsunuz. Bayan Pommersi beni çok seviyor. Şu koltuğa ona kollarını uzat diyor. Dedeniz beni büyük bir sevgiyle karşılıyor, ona uygun geliyorum. Hep birlikte oturacağız, yemekleri paylaşacağız, Cosette'i, kusura bakmayın alışkanlık, Bayan Pommersi'yi koluma alıp gezmeye götüreceğim. Aynı çatı altında yaşayacağız, aynı sofraya oturacağız, aynı ateş, kışın aynı ocak başı, yazın aynı gezintiler. Neşedir, sevinçtir, mutluluktur, her şeydir bu. Ailece yaşayacağız, ailece. Jean Valjean bu kelime üzerine vahşi bir hal aldı. Kollarını kavuşturdu, ayaklarının ucundaki döşemeye, sanki uçurum kazmak istermiş gibi dikkatle baktı, sesi birdenbire şiddetlendi. Ailece, hayır, ben hiçbir aileden değilim. Sizin ailenizden değilim, insan ailesinden değilim ben. İnsanların baş başa bulundukları evlere ben fazlayım. Aileler var ama benim için değil. Ben bahtsız kişiyim, dışarıdayım. Bir anam, bir babam oldu mu acaba? Hemen hemen şüphe ediyorum. Şu çocuğu evlendirdiğim gün her şey bitti. Onu sevdiği adamın yanında mutlu gördüm. Burada iyi yürekli bir ihtiyarla iki meleğin bir yuvası olduğunu, bütün sevinçlerin bu evde bulunduğunu, her şeyin iyi gittiğini gördüm. Kendi kendime sen içeri girme dedim. Yalan söyleyebilirdim, evet hepinizi aldatır, Bay Fauchelevent olarak kalabilirdim. Onun hatırı için yalan söyleyebilirdim ama şimdi kendim için yalan söylemiş olurdum. Buna hakkım yok. Sesimi çıkarmamak yeterdi, doğru. Her şey eskisi gibi giderdi. Beni konuşmaya neyin zorladığını soruyorsunuz. Garip bir nesne. Vicdanım. Susmak pek kolaydı. Geceyi kendimi kandırmaya çalışmakla geçirdim. Siz benim günahımı çıkartıyorsunuz. Size burada anlattıklarım o kadar olağanüstü şeyler ki siz öyle davranmakta haklısınız. Evet, bütün gece kendime bahane bulmaya uğraştım. Kendi kendime pek yerinde nedenler buldum, elimden geleni yaptım. Ama başaramadığım iki şey vardı. Ne beni kalbimden yakalayan ipi koparabildim, ne de ben yalnızken bana alçak sesle hitap eden birisini susturabildim. İşte o yüzden bu sabah her şeyi size açıkça anlatmaya geldim. Her şeyi ya da aşağı yukarı her şeyi. Yalnız beni ilgilendireni söylemekte fayda yok. Onu kendime saklıyorum. Asıl olayı biliyorsunuz. Böylece bilmecemi aldım, size getirdim. Sizin gözlerinizin önünde sırrımı açıkladım. Kolayca alınan bir karar değildi bu. Bütün gece çırpındım. Ya, bu bir şammatya olayı değildi. Adımı saklayarak kimseye kötülük etmemiştim. Foşlövan adını, bana kendisine yaptığım iyiliğe karşılık Foşlövan kendisi vermişti. Onu gene kullanabilirdim. Bana teklif ettiğiniz o odada mutlu olurdum. Hiçbir şeyi tedirgin etmezdim. Bir köşeciye büzülürdüm. Siz Cosette'e sahipken ben de onunla aynı evde bulunmak düşüncesiyle avunabilirdim. Bunları kendi kendime söylemedim mi sanıyorsunuz? Herkes kendine göre mutlu olurdu. Bay Foşlövan olmaya devam etmek her şeyi düzeltiyordu. Evet, yalnız benim ruhum bir yana. Benim dışımda her yerde sevinç vardı, ruhumun derinliği kapkara kalıyordu. Mutlu olmak yetmez, memnun olmak da gerek. Böylece sizin parlak gelişmenizin karşısında benim bir sırrım olurdu. Sizin gün ışığınızın ortasında benim sonsuz karanlıklarım olurdu. Böylece hiç haber vermeden rahat rahat sizin yuvanıza kürek mahkumluğumu sokacaktım. Sofranıza kim olduğumu bilseler beni kovarlar düşüncesiyle oturacaktım. Bilseler ne iğrenç şey diyecek olan uşaklarınıza hizmetimi gördürecektim. İstememekte haklı olduğunuz dirseğimle size dokunacaktım. Elinizi sıkarak şerefinizi çalacaktım. Evinizde saygıya değer ak saçlarla lekelenmiş ak saçlar arasında saygı bölünmesi olacaktı. En mahrem saatlerinizde bütün kalpler birbirleri için bütün derinliklerine kadar açıldığını sandığı zamanlarda, dördümüz bir arada olduğumuz anlarda, dedeniz, siz ikiniz, ben, orada bir yabancı bulunacaktı. Hayatınızda sizinle omuz omuza olacaktım, yalnız korkunç kuyunun kapağını oynatmamaya bakacaktım. Böylece ben, bir ölü olan ben, canlı olan sizlere kendimi kabul ettirecektim. Cosette'i kendime müebbeden mahkum edecektim. Siz Cosette, ben yeşil başlığın içinde üç baş olacaktık. Bu sizi ürpertmiyor mu? Şimdi ancak insanların en acı çekmişiyken o zaman en zalimi olacaktım. Bu suçu da her gün işleyecektim. O yalanı her gün söyleyecektim. O karanlık görünüşü her gün yüzümde taşıyacaktım. Alnımdaki lekeden size düşen payı da her gün, her gün verecektim. Size, sevgililerime, size, evlatlarıma, masumlarıma. Susmak hiçbir şey, öyle mi? Sessiz kalmak kolay, öyle mi? Hayır, kolay değil. Yalan söyleyen bir sessizlik vardır. Ben de yalanımı, sahtekarlığımı, kötülüğümü, alçaklığımı, ihanetimi, suçumu damla damla içecektim. Onu tükürüp sonra gene içecektim. Gece yarısı bitirip öğleyin yeniden başlayacaktım. Günaydınlarım yalan söyleyecekti. İyi akşamlarım yalan söyleyecekti. Ben de o yalanla uyuyacaktım. Onu ekmeğime katık edip yiyecektim. Cosette'in gözlerinin içine bakacaktım. Onun melek gülümsemesine lanetlenmişin gülüşüyle karşılık verecektim. İğrenç bir hilekar olacaktım. Ne için? Mutlu olmak için. Mutlu olmak için ben... Benim mutlu olmaya hakkım var mı acaba? Ben hayatın dışına atılmış bir insanım bayım. Jean Valjean durdu. Marius dinliyordu. Buna benzer bir düşünce, bir acı zinciri birdenbire kesilmez. Jean Valjean yeniden sesini alçalttı. Yalnız bu artık boğuk bir ses değil, korkunç bir sesti. Niçin konuştuğumu mu soruyorsunuz? Ne ihbar edildim, ne kovalanıyorum, ne de sıkıştırılıyorum diyorsunuz. Evet, ihbar edildim, evet kovalanıyorum. Evet, sıkıştırılıyorum. Kim tarafından? Kendi tarafımdan. Kendi yolumu kapayan gene benim. Kendi kendimi sürüklüyorum, kendi kendimi itiyorum, kendimi yakalıyorum, hükmümü kendim yerine getiriyorum. İnsan kendi kendini yakalayınca kolay kolay salıvermez. Kendi yakasını avuçlarıyla yakalayıp Marius'a doğru çekti. Şu yumruğu görüyor musunuz? Şu yakayı bir daha bırakmamak üzere yakaladığını anlıyor musunuz? İşte böyle vicdan da bir başka bilektir. Mutlu olmak isteniyorsa bayım, ödevin ne olduğunu anlamamak gerekir. Çünkü anlar anlamaz ödev amansızlaşır. Sanırsınız ki anladığınız için sizi cezalandırıyor. Yo, hayır. Anladığınız için sizi mükafatlandırıyor. Çünkü sizi hemen yanınızda Tanrı'yı hissettiğiniz bir cehenneme yerleştirir. İnsan kalbini parçalar parçalamaz, kendi vicdanıyla barış haline kavuşur. Jean Valjean'ın sesi burada acıyla yükseldi. Bay Pommerce, bu mantığa aykırı bir şey ama ben dürüst bir adamım. Kendimi sizin gözünüzde alçaltarak kendi gözümde yükseliyorum. Bu bir kere daha başıma geldi. Yalnız bu kadar acı olmamıştı, o hiçbir şey değildi. Evet, dürüst bir insanım. Benim yüzümden siz bana saygı göstermekte devam etseydiniz dürüst olamazdım. Ama madem ki şimdi beni hor görüyorsunuz, namuslu bir adamım. Benim öyle bir kaderim var ki, çalınmış bir itibardan başka itibarım olamadığı için, bu saygı beni küçük düşürüyor, içten ise eziyor. Kendi kendime saygı duyabilmem için beni hor görmeleri gerek. İşte o zaman kendi gözümde doğrulabiliyorum. Ben vicdanına boyun eğen bir kürek mahkumuyum. Bunun pek akla yakın bir şey olmadığını biliyorum ama ne yapabilirim, bu böyle. Kendime karşı bağlantılarım var, onları yerine getiriyorum. Bizi bağlayan karşılaşmalar, bizi ödeve sürükleyen tesadüfler vardır. Bilseniz Bay Pommerce, hayatta başıma neler geldi. Jean Valjean gene bir süre durakladı. Sanki sözlerinin acı bir lezzet kalıntısı varmış gibi güçlükle yutkundu, sonra yeniden söze başladı. İnsanın üzerinde böyle bir dehşet bulununca, onu haberleri olmayan başkalarıyla paylaşmaya hakkı yoktur. Vebasını onlara da geçirmeye hakkı yoktur. Kendileri farkında olmadan onları da uçurumuna sürüklemeye hakkı yoktur. Kırmızı kazağını onların üzerine geçirmeye hakkı yoktur. Kendi sefaletiyle sinsice başkalarının mutluluğunu kapamaya hakkı yoktur. Sağlam insanlara yaklaşıp karanlıkta görünmez yaralarını onlara sürmek iğrenç bir şeydir. Fauchelevent istediği kadar adını bana vermiş olsun, onu kullanmaya hakkım yok. O bana adını verebildi, ben kabul edemem. Bir ad bir kişiliktir. Bakın bayım, bir köylü olmama rağmen ben bir parça düşündüm, bir parça okudum. Böylece olayları anlayabiliyorum. Düzgünce konuşabildiğimi de görüyorsunuz. Kendime göre kendimi eğittim. İşte böyle, evet, bir adı çalmak, onun altına gizlenmek namussuzluktur. Alfabenin harfleri de cüzdan gibi, saat gibi çalınabilir. Etiyle, kemiğiyle sahte bir imza olmak, canlı bir maymuncuk olmak, namuslu insanların kilidini maymuncukla açarak onların evine girmek, açıkça bakamamak, içinden daima alçak olmak. Hayır, hayır, hayır, hayır. Acı çekmek, içi kanamak, ağlamak, tırnaklarıyla etinin derisini koparmak, ıstıraplar içinde geceler boyu kıvranmak, kalbini, ruhunu kemirmek daha iyidir. İşte bunun için gelip her şeyi size anlattım. Gönül hoşluğuyla, sizin dediğiniz gibi. Güçlükle soluk aldı, şu son sözü fırlattı. Çok eskiden yaşamak için ekmek çaldım. Bugün yaşamak için bir at çalmak istemiyorum. Marius, yaşamak için mi diye onun sözünü kesti. Yaşamak için bu ada muhtaç değil misiniz? Jean Valjean başını üst üste birkaç defa ağır ağır kaldırıp indirerek, Ne dediğimi bilirim ben diye karşılık verdi. Bir sessizlik oldu. Her biri bir düşünce çevrintisine dalmış, ikisi de susuyordu. Marius bir masanın yanına oturmuş, kıvrık parmaklarını ağzının köşesine dayamıştı. Jean Valjean gidip geliyordu. Bir aynanın önünde durdu, kımıldamadan öyle kaldı. Sonra sanki bir iç konuşmaya karşılık veriyormuş gibi görmeden baktığı o aynaya doğru, "Oysa ki şimdi ferahlamış bulunuyorum." dedi. Gene yürümeye başladı, salonun öbür ucuna kadar gitti. Tam döndüğü sırada Marius'un yürüyüşünü seyrettiğini gördü. O zaman anlatılamaz bir sesle, "Bacağımı biraz sürüklüyorum, neden olduğunu şimdi anladınız," dedi. Sonra büsbütün Marius'a doğru döndü. "Şimdi de şunu düşünün efendim. Hiçbir şey söylemedim, Foşlovan olarak kaldım, evinizdeki yerimi aldım, sizlerden biri oldum. Yatak odamdayım, sabahleyin ayağımda terlikle kahvaltı ettim. Akşam üçümüz birlikte tiyatroya gidiyoruz. Bayan Pommersi'ye Tüileri'de Royal Meydanı'nda eşlik ediyorum. Hep bir aradayız, beni denginiz sanıyorsunuz. Günün birinde ben buradayım, siz şurada sohbet ediyoruz, gülüyoruz. Birdenbire bir sesin haykırdığını duyuyorsunuz. Jean Valjean. O korkunç el, polis, karanlıktan çıkıyor, birdenbire şiddetle maskemi koparıp alıyor. Gene sustu. Marius ürpererek ayağa kalkmıştı. Jean Valjean sözünün arkasını getirdi. Buna ne dersiniz? Marius'un sessizliği buna yeter bir karşılık oldu. Jean Valjean devam etti. Görüyorsunuz ki susmamakta haklıyım. Bakın mutlu olun. Göklerde uçun, bir meleğin meleği olun, güneşte yaşayın, onunla yetinin, zavallı bir lanetlinin kalbini parçalayışıyla, ödevini yerine getirişiyle kaygılanmayın. Gözlerinizin önünde sefil bir adam var beyefendi. Marius ağır ağır salonu geçti, Jean Valjean'ın yanına gelince elini uzattı. Uzanmayan eli kendisi almak zorunda kaldı. Jean Valjean elini bıraktı, Marius'a mermer bir el sıkıyormuş gibi geldi. Marius, "Büyük babamın dostları var," dedi. "Affedilmenizi sağlayabilirdim." Jean Valjean, "Faydasız," dedi. "Beni öldü sanıyorlar, bu yeter. Ölüler gözetleme altında değillerdir. Onların rahat rahat çürümeleri beklenir. Ölüm afla aynı şeydir." Jean Valjean burada, Marius'un tuttuğu elini çekerek amansız bir vakarla şunları ekledi. "Zaten ödevimi yerine getirmek, işte benim başvurduğum dost. Bir tek affa ihtiyacım var, vicdanımın affına." O sırada salonun öbür ucundaki kapı yavaşça aralandı, Cosette'in başı göründü. Ancak tatlı yüzü fark ediliyordu. Saçları şahane bir karışıklık içindeydi. Göz kapakları hala uyku doluydu. Başını yuvadan dışarı uzatan bir kuş gibi önce kocasına baktı, sonra Jean Valjean'a. Gülerek onlara seslendi. İnsan bir gülün içindeki gülümsemeyi görür gibi oluyordu. "Bahse girerim ki siyaset konuşuyorsunuz. Ne saçma şey, benimle bir arada olmak varken." Jean Valjean titredi. Marius, "Cosette," diye kekeledi. Durdu. İki suçluya benziyorlardı. Cosette, ışık neşe saçar gibiydi. Sırayla bir ona bir ötekine bakmaya devam ediyordu. Gözlerinde cennet görüntüleri vardı. "Sizi suçüstü yakaladım," dedi. Kapının arkasından Foşlovan babanın vicdan ödevini yerine getirmek dediğini duydum. "Bu siyasettir biliyorum ama istemiyorum. Hemen ertesi gün siyaset konuşmamalı, hiç doğru değil." Marius, "Aldanıyorsun Cosette," dedi, "iş konuşuyoruz. Senin 600 bin frangı daha iyi bir yatırıma bağlamayı konuşuyoruz." Cosette, "Hepsi o kadar değil," diye onun sözünü kesti. "Geliyorum işte. Beni aranızda istiyor musunuz?" Kararlı bir halle eşiği açtı, salona girdi. Sırtında, boynunda ayaklarına kadar inen, uzun, bol kollu, binbir kıvrımlı, geniş beyaz bir sabahlık vardı. Eski gotik tabloların altın sarısı göklerinde, içine melek konacak buna benzer sevimli torbalar vardır. Büyük bir aynada kendisini baştan aşağı seyretti, sonra anlatılamaz bir hayranlık taşkınlığıyla haykırdı. Evvel zaman içinde bir kralla bir kraliçe varmış. Ah, ne kadar memnunum. Bu sözlerden sonra Marius'la Jean Valjean'ın önünde eğilerek selam verdi.